Ayrım 19, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 172. Ramon sabahın ilk ışıklarıyla körfezin ucuna kadar yüzdü. Sonra oradan akıntıya karşı 2 mil daha yüzdü çırpıntılı suda. Sudan çıktığında Nicholas okula gitmeye hazırdı. Evin arkasında askeri bir ciple bir sürücü de kendisini bekliyordu. Ramon Rusların sırmalı ve sıra sıra madalya kordelelerinden çok farklı olan sade devrimci paraşütçü üniformasını giymişti. Nicholas cipte babasının yanında gururla oturdu. Büyük kapının yakınlarındaki anaokuluna kadar. Şeker kamışı hasadı yapıldığı için Havana'ya varmaları 2 saat sürdü. Tepelerin üstünde gökyüzü yakılan ateşlerden kapkaraydı. Yollar fabrikalara götürülen kamışlarla yüklü dev kamyonlarla doluydu. Kente varınca Ramon büyük devrim meydanının bir ucunda indi. Bu alanda 1 milyondan fazla Kübalı Fidel Castro'nun konuşmalarını dinlerlerdi. Başkanın bürosu da birinci sekreteri olduğu Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin binasındaydı. Castro'nun Ramon'u kabul ettiği oda devrimci prensiplerin öngördüğü biçimde sadeydi. Büyük tavan vantilatörünün altındaki masa raporlar ve belgelerle tıklım tıklım doluydu. Beyaz duvarlarda Lenin'in bir tek resminden başka hiçbir şey yoktu. Fidel Castro Ramon'u kucakladı. ''Mi zorro dorado'' dedi gülerek. ''Altın tilkim benim. Seni gördüğüme sevindim. Çok uzun zamandır bizden uzaklardasın dostum. Çok uzun zamandır.'' ''Ben de döndüğüme çok memnunum Elyefe.'' Ramon gerçeği söylüyordu. Herkesten çok sevdiği ve saydığı insanın karşısındaydı. Lider diye çağırdıkları bu adamın iriliği hep şaşırtırdı onu. Castro Ramon'dan bir baş uzundu ve Ramon onun kolları arasında kayboluyordu. Castro onu bir kol boyu uzaklaştırıp yüzüne baktı. ''Yorgun görünüyorsun dostum, çok çalışmışsın.'' ''Ama mükemmel sonuçlarla.'' ''Gel pencerenin yanına otur da anlat hepsini.'' Castro masanın üstündeki kutudan 2 Roig Pros'u seçip birini Ramon'a verdi. Önce onunkini sonra kendisininkini yakıp dik arkalıklı koltuğuna oturup dumanını savurarak öne eğildi. ''Anlat bakalım Moskova'dan ne haberler var? Yudenich'i gördün mü?'' ''Gördüm Elhefe, toplantı iyi geçti.'' Ramon raporunu verdi, havadan sudan söz etmeden doğruca ciddi konulara girmek ikisinin de tipik yanıydı. Ramon tam bir dürüstlükle konuşabilir, ne karşısındakini kırmaktan çekinir, ne de kendi durumunu güçlendirmeye çalışırdı. Durumu sağlamdı, kan ve can kardeşiydiler. Castro değişebilirdi ama sevgisi yön değiştirebilirdi. 82 kahramandan biri olan Che Guevara içinde öyle olmuştu. Castro'nun ekonomik politikasını uygun bulmayan Che, gözden düşmüş ve Castro'nun yakın çevresinden uzaklaşarak devrimin gezginci bir şövalyesi olmuştu. Evet ama Che'nin başına gelen Ramon'un başına gelmezdi. Yudenich yeni ihracat atılımımızı desteklemeye söz verdi. Castro güldü. İkisi arasında bir şakaydı bu. Castro tutkulu hayallerini, halk kitlelerini aşılayabilme yeteneğine sahip politik bir dehaydı. Ancak okumuş bir insan, devrimden önce mesleğinde başarılı bir avukat olmasına rağmen ekonomist değildi. Ekonomi bilimi dünyası konusunda algılama yeteneği de çok azdı. Ödemeler dengesi, işsizlik ve verimlilik gibi şeylerle uğraşmazdı. Onun görüş alanı çok daha kapsamlıydı ve politikanın bu değersiz yanlarının çok üstündeydi. Cesur ve büyük şeylerden hoşlanırdı. Ramon tüm planı Elhefe'nin hoşuna gidecek biçimde kurmuştu. Çok cesur ve çok açık seçik bir plandı bu. Bütün sorun Küba adasının zenginliğinin 3 ana maddeye dayanıyor olmasıydı. Şeker, tütün ve kahve. Bunlar Castro'nun değil, kent yenileşmesi ve sosyal yardım planları için gerekli dövizi sağlayacak, patlayan bir nüfusun artan istihdam sorununu bile çözmeye yeterli değildi. Devrimden bu yana nüfus 2 katına çıkmıştı. 10 yıl içinde bunun da katlanacağı tahmin ediliyordu. Ramon'un planı bu sorunların üstesinden gelecek biçimde geliştirilmişti. Hem döviz sağlayacak hem de adadaki işsizlik sorununu kökünden çözümleyecekti. Yeni ihracat hamlesi sadece insan ihracıydı. Savaşçı kadın ve erkekler ihracı. Bunlar dünyanın dört bir yanında devrimi sağlamak için on binlerce paralı asker olarak gönderilecekti. Belki de adanın toplam iş gücünün %10'u olan 100.000 kişi böylece gönderilebilirdi. Böylece bir darbede hem işsizliği sona erdirecekler hem de paralı asker ordusunun aldıkları aylıklarla devlet kasalarını dolduracaklardı. Castro planı ilk duyduğunda hoşlanmıştı. İşte bu anlayış takdir edebileceği ekonomi türüydü. Yudaniç bunu Brejnev'e tavsiye edecek dedi Ramon. Castro kara bir kediymiş gibi sakalını okşadı. Yudaniç tavsiye ediyorsa o zaman kaygılanacak bir durum yok ve ikimiz de onları nereye göndermek istediğini biliyoruz. Bu öğleden sonra Tanzanya Büyükelçiliğinde toplantılarım var. Havana'da hepsi de sömürge baskısından yeni kurtulmuş 17 Afrika Sosyalist Devleti'nin elçilikleri vardı. Julius Nyerere'nin başında olduğu Tanzanya bunlardan en Marksistiydi. Nyerere bir dönümden fazla toprağa sahip olan herkesin kapitalist ve halk düşmanı olduğunu ve devletçe bütün topraklarına el konularak cezalandırılacaklarını ilan etmişti. Tanzanyalılar Afrika'nın geri kalan yerlerindeki sömürge devletlerinden özgürlüğü için çalışanlara destek sağlıyorlardı. Portekiz Angolası ve Mozambik'i ile ırkçı Güney Afrika ve Etiyopya İmparatoru Haile Selasiye'nin ortaçağ feodal devletinin özgürlük savaşçılarına Tanzanya kucak açıyordu. Bütün bu ülkelerde Kübalı paralı askerlere iş çıkacaktı. Kendilerini Marksist sosyalizme adamış ve zorbayı devirmek için canlarını fedaya hazır olan Habeşistanlı subaylarla buluşacağım. Evet, Etiyopya olgunlaştı artık dedi Castro. Kaderin sana bu güzel adanın kıyılarından çok ötelerde bir rol verdiğini ikimiz de biliyoruz. Afrika seni bekliyor. Castro keyifle arkasına yaslanıp iri ellerini dizlerine yerleştirdi. Afrikalıların Rusya'ya karşı doğal bir güvensizlikleri vardır diye devam etti Ramon. Kremlin'deki Rusların hepsi Kafkas ırkındandır. Bütün diğer erdemlerine rağmen Rusların çoğunun ırkçı olması talihsiz bir gerçektir. Afrika liderlerinin birçoğu özellikle de genç olanları Rusya'da eğitim görmüşlerdir. Patrice Lumumba Üniversitesi'nin koridorlarından geçerken obezyana yani maymun diye fısıldandığını hepsi duymuşlardır. Ruslar beyaz ve ırkçıdırlar. Afrikalı ta kalbinde hisseder onlara güvenilmeyeceğine. Ramon prosunu tüttürdü. Bir süre konuşmadılar. Sonunda sessizliği bozan Castro oldu. Devam et. Diğer yandan El Hefe, senin geçmişinde bir Afrikalı yatmaktadır. Castro başını salladı. Ben İspanyolum. Ramon gülümseyerek devam etti. Dedelerinin Havana'da köle olarak satıldıklarını iddia edecek olursan sana kim inanmazlık edebilir ki? Ve Afrika'da nasıl etkin olabileceğini hayal edebilir misin? Castro bir an konuşmadan bu hayali düşünürken Ramon yumuşak bir sesle devam etti. Sana bir tur hazırlamalıyız. Mısır'dan güneye doğru. İlişkide olduğun 20 devleti kapsayacak bir tur. Burada Afrika halkına bağlılığını dile getirirsin. Afrika yanlısı olduğunu 200 milyon insana gösterebilirsen etki alanının ne kadar büyük olacağını düşün. Ramon uzanıp Castro'nun bileğine dokundu. Sıkıntılı küçük bir adanın başkanı değilsin o zaman. Amerika'nın oyuncağı değilsin. Dünya çapında etki ve gücü olan bir devlet adamısın. Altın tilkim diye söylendi Castro. Seni bu kadar sevmeme hiç şaşmamalı. Tanzanya Büyükelçiliği geçici olarak kentin eski kesimindeki İspanyol sömürge binalarından birine yerleşmişti. Etiyopyalılar Ramon'u bekliyorlardı. İmparator Haile Selasiye'nin ordusunun 3 genç subayıydılar. Ramon Machado'yu içlerinden sadece biri ilgilendirmişti. Daha önce Addis Ababa'ya gittiğinde yüzbaşı Getachew Abebe ile tanışmıştı. Etiyopya'da etnik çizgilerde bir kesinlik yoktur. Bin yıllık istila ve Kızıldeniz'in öte yanındaki Kafkas ırkı kabileleriyle Afrika kıtasının içlerinden gelen kabilelerle karışma sonunda bir ayrım yapabilmek olanaksızdır. Galla ve Amhara gibi tanımlar kan bağından çok dil ve kültür gruplarını belirler. Ancak yüzbaşı Getachew Abebe'de safkan Afrikalı etkisi hakimdi. Teni çok kara, dudakları iriydi. Addis Ababa Üniversitesi mezunuydu. Joe Cicero Üniversitesi'ne profesör olarak güçlü bir İngiliz ve Amerikalı Marksist kadrosu yerleştirmeyi başarmıştı. Onların en parlak öğrencilerinden olan Abebe'de tam bir Marksist-Leninist'ti şimdi. Ramon onu yıllardır inceledikten sonra artık aradığı adamın o olduğuna inanmış bulunuyordu. Abebe en azından zeki ve acımasızdı ve kendini davaya adamıştı. Daha 35 yaşında olmasına rağmen Ramon'un şimdilik Etiyopya'nın bundan sonraki lider adayıydı. Tanzanya Büyükelçiliği'nin pancurları kapalı arka odasında el sıkışırlarken Ramon duvarları süsleyen bir dizi Afrika maskını gösterdi. Bunlardan herhangi birinde bir mikrofon saklı olabilirdi. Konuşmaları havadan sudandı ve yarım saat bile sürmemişti. Ayrılmak üzere el sıkışırlarken Ramon Abebe'ye yaklaşıp dört sözcük fısıldadı. Bir yer ve bir saat. İkisi bir saat sonra eski kentin en ünlü barı olan Bodeguita del Medio'da bir daha buluştular. Yerlere talaş tozu serpilmiş, masalarla iskemleler eski ve yıpranmıştı. Delik deşik duvarlarda yazılar, ünlü ve sıradan insanların imzaları vardı. Hemingway'den Spencer Tracy'ye ve Windsor Dükü Edward'a kadar pek çok kimse burada içmişti. Adi tahta çerçeveler içinde solgun fotoğrafları duvarlarda asılıydı. Uzun ve dar salonda dumandan göz gözü görmüyordu. İki adam en uzak köşede oturuyorlardı. Önlerinde birer kadeh içki varsa da ikisi de birer yudum bile almış değillerdi. ''Yoldaş, zaman hemen hemen geldi çattı.'' dedi Ramon. Abebe başını salladı. ''Amhara aslanı yaşlandı ve dişleri döküldü. Oğlu tembel ve zayıf bir budaladır. Millet onun baskısı altında inim inim inliyor ve son yüzyılın en büyük kuraklık ve kıtlığı yaşanıyor. Vakit tamamdır.'' ''Kaçınmamız gereken iki şey var.'' dedi Ramon. ''Birincisi silahlı bir ihtilal. Ordu ayaklanır da imparatoru hemen öldürecek olursa seni göz önüne alan olmayacaktır. Rütben çok küçük daha. Generallerden biri iktidarı ele alacaktır.''
Dedi Abebe, ''çözümü ne bunun?''
''Yavaş bir ihtilal.'' Abebe her ne kadar kabul edecek değilse de bu terimi ilk kez duyuyordu.
''Anlıyorum.'' diye mırıldandı.
Ramon adamı aydınlatmak için sözüne devam etti. ''Derk haile Selasiye'den hesap sorup tahtı terk etmesini istemelidir. Dediğin gibi yaşlı aslanın dişleri döküldü artık. Tek başına kaldı. Boyun eğmek zorunda kalmalı. Sen Derk'teki bütün etkini kullanmalısın. Ben de kendi hesabıma bunu yapacağım.'' Derk, bütün askeri ve kabile büyükleri, hükümet daire başkanları ve din büyüklerinden oluşan Etiyopya parlamentosuydu. Addis Ababa Üniversitesi'nin Marksist ürünleri tüm parlamentoya yayılmıştı. Bunlardan çoğu da Ramon'un dördüncü bölümüne bağlıydılar. Hepsi de Getachew Abebe'yi liderleri olarak kabul etmişlerdi. ''Ondan sonra geçici olarak bir askeri juntayı başa geçireceğiz ve ben de büyük bir Küba kuvveti getirmeyi ayarlayacağım. Bununla senin durumunu sağlamlaştıracağız. Onun ardından da sıra bir sonraki adıma gelecek.''
''O nedir?'' diye sordu Abebe.
''İmparator ortadan kaldırılmalıdır. Krallık yanlısı bir karşı darbeyi önlemek için.''
''İdam mı?''
''İdamlar çok duygusal ve çok kamuoyunun gözü önünde olan şeylerdir.'' Ramon başını salladı.
''Yaşlı ve hasta bir adam zaten. Bir gün ölecek ve...''
''Ve sonra seçim mi?'' diye Abebe sözünü kesince Ramon sert bir bakışla adamın yüzüne baktı. Etiyopyalı'nın kalın mor dudaklarındaki alaycı gülümseyi gördükten sonra o da gülümsedi. ''Beni korkuttun yoldaş,'' dedi Ramon. ''Bir an ciddi konuştuğunu sandım. Yeni başkanı ve hükümet biçimini seçmeden kesinlikle seçim istemeyiz. Halk kitleleri hiçbir yerde kendilerini yönetememişlerdir bugüne kadar. O bir yana kendilerini yönetecek insanları bile seçememişlerdir. Onlar için bu seçimi yapmak bizim görevimizdir. Daha sonraları sen Marksist bir sosyalist hükümetin başkanı ilan edildikten sonra seçimimizi onaylatmak için kontrolümüz altında olan bir seçime gideceğiz.''
Sana Adis'te ihtiyacım olacak dedi ABB. Senin yol göstermene ve önümüzdeki tehlikeli ve heyecanlı günlerde mücadelemizi başarıya ulaştırmak için Küba'nın güçlü sağ eline ihtiyacım olacak. Orada olacağım dostum. Sen ve ben birlik olarak dünyaya bir ihtilalin nasıl yapılması gerektiğini göstereceğiz. Her zaman riziko vardır diye düşündü Ramon. Ama bunun gelecekte beklenen kazançlara göre değerlendirilmesi gerekir. Sonra da bu rizikoları azaltacak tüm önlemler alınmalıdır. Kırmızı gülü çocuğuna yaklaştırma zamanı gelmişti. Tıpkı doğumdan hemen sonra o ilk bağın kurulması için zaman tanındığı gibi. O zaman çocuğuna süt vermiş, onun küçücük vücudunu yakından tanımıştı. Ama bu 3 yıl önceydi. Bağ zayıflamaya başlamış olmalıydı. Ramon o tehdit video gösterisini, fotoğrafları, klinik ve anaokulu raporlarını kadının analık içgüdülerini güçlendirmek için kullanmıştı. Ancak 3 yıl çok uzun bir süreydi ve kırmızı gül üstündeki kontrolünün zayıfladığını hissediyordu. Siemens radar raporunu teslim ettiği için ödüllendirilmeli ve kendisine açık olan tek yolun işbirliği olduğu öğretilmeliydi. Diğer yandan çılgınca bir şeye kalkışacak kadar da uyarılmamalıydı. Kadının güçlü ve azimli bir kişiliği vardı, tehlikeli bir ruha sahipti ve Ramon bunun parçalanması zor bir güç kaynağı olduğunu biliyordu. Korkutulabilirdi ama tam olarak denetim altına alınabilir miydi? Bundan henüz emin değildi, çok dikkatli davranmak zorundaydı. Nikolas'la bu buluşmasının bir gevşeme göstergesi olduğuna inanmaması gerekirdi. Çelik yaylı bir kapana kıstırılmış olduğunu anlamalıydı. Ramon bu ziyaretin yaratacağı bütün ters etkileri hesaplamıştı. Bunlardan en akla yatkını kırmızı gülün çocukla kaçabileceğini ya da çocuğu onların elinden kurtarabileceğini düşünmesiydi. Buna karşı da önlemler almıştı. Buluşma epey uzak bir çiftlikte gerçekleşecekti. Burası tüm ailesiyle tatilini geçirmek üzere New York'a gitmiş olan İspanya Komünist Partisi'nin bir üyesinindi. Ramon buluşmada bulunmak üzere bir KGB grubunu da sağlamıştı. Çiftliğin içinde ve çevresinde hepsi de silahlı 12 nöbetçi vardı. Silahlar, telsizler ve kırmızı gülün oğlunu görünce isteri nöbetine tutulması olasılığına karşı uyuşturucu ilaçlar diplomatik kurye ile Madrid'e getirilmişti. İspanya'yı seçmesinin de iyi bir nedeni vardı. Kırmızı gül Nikolas'ın nerede tutulduğunu asla bilmemeliydi. Ramon Courtney ailesinin gücünü ve etkinliğini çok iyi biliyordu. Kırmızı gül babasına gittiği takdirde ve adam da oğlanın nerede olduğunu bilirse çocuğu kaçırmak için ya paralı asker tutarlar ya da Güney Afrika güvenlik güçlerinden yararlanırlardı. Onun için Kırmızı Gül oğlunun İspanya'da yaşadığını sanmalıydı. Mantıklısı da buydu. Nikolas burada doğmuştu. Kırmızı Gül Ramon'un İspanyol olduğunu biliyordu. Çocuğu en son İspanya'da görmüştü. Okyanus ötesi bir ülkeye götürüldüğünü düşünmesi için hiçbir neden yoktu. Havana'dan Londra'ya Aeroflot uçağıyla gelmişler. Oradan İspanya'ya ise İberya hava yollarıyla uçmuşlardı. Görüşmeden sonra Adra ile çocuk iki KGB koruyucusu eşliğinde aynı yolla dönecekler. Ramon ise Etiyopya'ya gidecekti. Ramon çiftliğin çan kulesinin penceresinin pancurları arasından 100 yıllık birikimin yosunuyla lekelenmiş kırmızı kiremitli çatıya baktı. Bina geleneksel mimariye göre inşa edilmişti. Ortadaki bir avlunun çevresinde beyaz badanalı duvarlar, bakımlı bahçenin tam ortasında da bir yüzme havuzu vardı. Havuzun iki kenarındaki palmiye ağaçlarının meyve yüklü zarif dalları suyun üzerine eğilmişti. Ramon bulunduğu yerden çiftliği çevreleyen tarla ve bağları da görebiliyordu. Ancak kendisi görülmüyordu. Bağları bölen kenarı duvarlı yollarda gizlenmiş olan arabalar telsizle vereceği bir emirle hemen bütün kaçış yollarını keseceklerdi. Ramon malikanenin çevresine ve avluya bakan pencerelere 8 adam yerleştirmişti. Bunlardan biri tüfekli ve keskin nişancıysa da gerçekte ona ihtiyacı olacağını sanmıyordu. Gerekli kadro ve uçak biletleriyle operasyon epey tuzluya mal olmuştu. Ancak Madrid'deki Rus elçiliğinin nöbetçi ve araçlarını kullanmış, çiftlik sahibine de bir şey ödememişti. Ramon maliye dairesinin cimriliğini ve raporunu hazırlarken her bir masrafı haklı göstermek için nasıl saatlerce uğraştığını hatırlayarak her zamanki gibi midesinde yine bir yanma hissetti. Bir muhasebeci bir operasyonun gereklerini ve önceliklerini nasıl anlayabilirdi? Karşı karşıya kaldığı bu sürekli mali teftiş olmadan ne kadar çok şey elde edilebilirdi oysa? Sovyet sosyalizmi arasına kattıkları bir ulusa ne değer biçerlerdi? Telsiz çatırtısı düşüncelerini yarıda kesti. Da, evet, Rusça konuşuyordu. 3 numara konuşuyor, araba göründü. Malikanenin güneyindeki yolun en ucundaki nöbetçiydi bu. Ramon kulenin güneye bakan penceresine döndü. Bağların ötesinde yaklaşan bir arabanın ardında bıraktığı toz bulutu görülüyordu. Çok iyi. Tekrar eski yerine dönüp elçilikten gelen kadın muhabere memuruna başıyla işaret verdi. Kadın elektronik bir konsolun başında oturuyordu. Mikrofon avluya çevrilmişti. Orada konuşulan her kelime kaydedilecek, görüntü videoya alınacaktı. Binada da kırmızı gülün girebileceği her odada gizli mikrofonlar ve kameralar vardı. Banyo ve tuvalette bile. Ramon bu malzemeyi Madrid'deki büyükelçilikten istemişti. Kor diplomatik plakalı mavi Cortina çiftlik kapısı önünde durdu. Arabadan önce Isabella Courtney, arkasından havaalanından bu yana kendisine eşlik eden kadın elçilik görevlisi indi. Isabella bir an durdu ve sanki orada olduğunu hissetmiş gibi çan kulesinin kapalı pancurlarına baktı. Ramon dürbünü alıp kadının yüzünü inceledi. Son gördüğünden bu yana dramatik bir değişim geçirmişti. O saçma sapan genç kızdan eser kalmamıştı. Olgun bir kadındı şimdi. Duruşunda bir ağırlılık, bir kararlılık vardı. Yüz hatları sertleşmişti sanki. Zayıftı, çok zayıf. Gözlerinin altında kara lekeler vardı. Ramon o kadar uzaktan bile yaşamın sıkıntılarının ilk hafif izlerini, dudaklarının kenarındaki çizgileri seçebiliyordu. Kadında hoşuna giden bir acı çekmişlik havası vardı. Eskisi kadar güzel değildi ama çok daha çekici ve ilginç görünüyordu. Ramon hiç beklenmedik bir anda onun Nikolas'ın annesi olduğunu düşündü ve içinde kadına karşı bir acıma duydu. Ancak bu duyguya kızmış ve hemen bastırmıştı. Daha önce hatta Lubyanka altındaki sorgulama hücrelerinde ve Kongo'daki işkence odalarında bile böyle bir şey hissettiğini hatırlamıyordu. Öfkesini kendine sonra da kadına yöneltti. O bir anlık zayıflığın suçlusu kadındı. Isabella pancurlar ardında bir kıpırtı görmüş olduğunu sandı ama bunu sadece hayal etmiş de olabilirdi. Kendisine eşlik eden kadın koluna dokunup hafif aksanlı bir İngilizceyle ''Gel'' dedi, ''içeri girelim.'' 19. ayrımın sonu. Sayfa 181.